Ayrım 27. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Konu: Türkiye turizminde gelişmeler. Sayfa 373. Ülkemizde üst yapı yatırımlarının özendirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde yatırımcılara uygun şartlarda kamu arazilerinin tahsis edilmesi ve bazı yatırım teşviklerinin sağlanması sonucu 1984'ten sonra tesis ve yatak kapasitesinde önemli artışlar olmuştur. Böylece 1983 yılında 66 bin kadar olan belgeli yatak sayısı son yıllarda 400 bini aşmış, belgeli turistik tesis sayısı ise binin üstüne çıkmıştır. Ancak turizmden istenilen geliri sağlamamız için yatak sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmamız gerekmektedir. Nitekim yatak sayısı İtalya ve Fransa'da 1,5, İspanya'da da 1 milyon kadardır. Yerli kuruluşların yatırımları yanında Club Mediterranean'ın Foça, Kuşadası ve Kemer Tatil Köyleri, ortak yatırımlarının Altın Yunus Tatil Köyü, Marmara Etap ve İstanbul Etap, Antalya Talya Oteli vesaire gibi yabancı ve yabancıların da ortak olduğu çok sayıda turistik tesis yapılmıştır. Daha 3. 5 yıllık plan döneminden itibaren turizm gelişme bölgeleri projeleri hazırlanmaya başlanmış ve devlet eliyle altyapı ve çevre düzenlemesi hizmetleri yapılarak müteşebbislerin özendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bunun yanında yatırımcılara öncü ve örnek amaçlı turistik tesislerde özelleştirme kapsamına alınan Turban tarafından yapılmış, diğer parselleri yapılacak tesisler için de kredi verilmiştir. Halen Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilmekte olan ve bitirilmiş duruma gelen en büyük turizm projesi Güney Antalya Gelişme Projesi'dir. Bu proje Antalya'nın 21 kilometre güneybatısında Gelidonya burnuna kadar 70 kilometre uzunluğunda 3-10 kilometre genişliğindeki alanı kapsar. Bu saha aynı zamanda Pales, Olimpos ve Hidos gibi antik merkezleri de içine alır. Odak noktası Kemer olan turizm bölgesi sayılı en büyük turizm merkezleri arasındadır. Bu projeye ilave olarak Köyceğiz, Side, Kuşadası, Kapadokya gelişim projeleri de ele alınmış ve çoğunluğu bitirilmiş durumdadır. Bu projelerin yanında bilhassa son yıllarda özel teşebbüs tarafından tatil köyü inşası hız kazanmış, çok sayıda tatil köyü kurulmuştur. Bunlara başta Almanya ve İskandinavya ülkelerinden olmak üzere turist bağlantıları yapılmaktadır. Yine son 5-10 yıldan beri özel teşebbüs, şahıs ve kooperatifler aracılığı ile Güney Marmara kıyılarında Erdek, Kapıdağı Yarımadası, Edremit, Burhaniye arası, Dikili, Foça, Çeşme, Gülümdür, Kuşadası, Güllük, Marmaris, Datça Yarımadası, Antalya, Side, Alanya, Gazipaşa, Silifke, Erdemli, İskenderun Körfezi'nde uygun yerlere yazlık siteler kurulmaktadır. Çoğu deniz kenarlarına yapılan yaz turizmi yanında yayla ve dağ turizmine yönelik faaliyetler de son yıllarda yavaş yavaş kıpırdamaya başlamış görülmektedir. Başka eski de önemli yaylalarda yazlık villaların yanında kışlık villa veya meskenler inşası hız kazanmıştır. Bunlara örnek olarak Çamlıdere Ankara'da, Bozdağ, Spil Dağı İzmir'de, Uludağ, Beydağı Antalya'da verilebilir. Kıyı bölgelerimizde inşa edilen 5 yıldızlı oteller, moteller bütün yıl hizmet verecek şekilde işletilmekte ve bazı ulusal ve uluslararası toplantılar bu merkezlerde yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlamıştır. Bilhassa İzmir Çeşme'deki turistik oteller, Antalya Talya Oteli başta olmak üzere diğer oteller, uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmaya başlamıştır. 1985 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile turizmde öncelikli yöreler şöyle tespit edilmiştir. Turizm alan ve merkezleri: Muğla Köyceğiz Turizm Alanı, Antalya Side Turizm Alanı, Güney Antalya Turizm Alanı, Muğla Sarıgerme Turizm Alanı, Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı, İstanbul Sultanahmet Meydanı Turizm Merkezi, İstanbul Çırağan Sarayı Turizm Merkezi, İstanbul Kuruçeşme Turizm Merkezi, Antakya Konyaaltı Turizm Merkezi, Antalya Kaleiçi Turizm Merkezi, İzmir Alaçatı Turizm Merkezi, Nevşehir Mustafa Paşa Turizm Merkezi, İstanbul Yalova Kaplıcası Turizm Merkezi, Kuşadası Yat Limanı Turizm Merkezi, Ankara Gazi Osman Paşa Turizm Merkezi, İstanbul Park Otel Turizm Merkezi, İstanbul Taşkışla Turizm Merkezi, Ankara Kavaklıdere Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası Kadınlar Denizi Turizm Merkezi, Muğla Marmaris Yat Limanı Turizm Merkezi, Antalya Belek Turizm Merkezi, Antalya Lara Turizm Merkezi, Muğla Datça Yat Limanı Turizm Merkezi, Muğla Körmen Görence Yat Limanı Turizm Merkezi, Muğla Marmaris Adaağzı Yat Limanı Turizm Merkezi, Muğla Ölüdeniz Belceğiz Kıdırak Turizm Merkezi, Muğla Fethiye Yat Limanı Turizm Merkezi. Diğer öncelikli yöreler. Çanakkale il merkezinden Hatay il sınırına kadar uzanan kıyı şeridi. Nevşehir Belediye hudutları içi Göreme ve çevresi, Ürgüp, Avanos, Uçhisar, Ortahisar, Kaymaklı, Derinkuyu, Soğanlı Harabeleri, Ihlara Vadisi ve çevresini kapsayan yöreler. İstanbul İl Sınırı ve Ankara Belediyesi hudutları dahili. Turizm açısından öncelik kazanan gelişme merkezlerinden Pamukkale, Nemrut Dağı, Kahta Adıyaman'da ve yakın çevresi. Anatürk güzergahı üzerinde bulunan Adana, Bandırma, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hopa, Kahta, Kars, Kayseri, Konya belediye hudutları, Samsun-Trabzon illeri arasındaki kıyı şeridi. Antakya, Cizre, Doğu Beyazıt, Edirne, Kırklareli, Hakkari ve İpsala yerleşim merkezleri ve karayolu üzerindeki yakın çevresiyle bu yerleşim merkezleri yanında yer alan Yayladağ, Cilvegözü, Habur, Gürbudak, Kapıkule, Esendere ve Dereköy hudut kapıları ve yakın çevresi. Bakanlıkça nazım ve imar uygulama planı hazırlanmış ve hazırlattırılmış veya bu ölçütlerde planlama kapsamına alınmış kış sporları ve sağlık turizm merkezleri. Türkiye'ye gelen turistler. 1950'li yıllarda ülkemize gelen turistlerin sayısı bugünküne kıyasla yok denecek kadar azdı. Ancak son yıllarda turist sayısında büyük artışlar olmaya başlanmıştır. Nitekim yıllara göre değişmekle birlikte 1950'de 28 bin kadar olan turist sayısı 1972'de 953 bine, 1973'te 1 milyon 338 bine çıkmıştır. 1980-1983 yılları arasında bu sayı devamlı olarak 1 milyonun üzerinde seyretmiştir. Son yıllarda ise 10 milyona kadar yükselmiştir. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen turist sayısı İtalya ve İspanya seviyesindedir. Yurt dışına giden yurttaşlarımızın sayısı 1985 yılından itibaren ülkemize gelen turist sayısının altında kalmıştır. Bu tarihte 1,8 milyon civarında yurt dışına çıkan vatandaşlarımız son yıllarda 4 milyonu aşmıştır. Türkiye'ye gelen turist sayısında son yıllarda sevindirici gelişmeler olmakla beraber turist sayısı yönünden Akdeniz ülkeleri arasında bir hayli gerideyiz. Mesela 2001 yılında Fransa 29,8, İtalya 25,9, Yunanistan 9,2, Türkiye'ye 8,9 milyon turist gelmiştir. Bu değerle Türkiye dünyada en fazla turist çeken 11. ülkedir. 2003'te Türkiye'ye gelen turist 13 milyondur. Türkiye'ye gelen turistlerin büyük bir bölümü Almanya uyrukludur. Hatta Akdeniz sahilleri, öncelikle Alanya, Alman turistlerin sürekli geldiği bir konaklama sahası olmuştur. Bunu Birleşik Krallık, İngiltere, Yunanistan, Fransa, Amerika, Polonya, İtalya, Kuzey Avrupa ülkeleri, BDT ve Avustralyalılar izlemektedir. Son yıllarda turizm gelirleri ise şöyle olmuştur. 1984'te yaklaşık 840 milyon dolar olan turizm geliri son yıllarda yıllara göre değişmekle beraber 10 milyar Amerikan doları aşmıştır. Ülkemize gelen turistlerin bıraktığı döviz miktarı başka ülkelere giden vatandaşlarımızın bıraktığı döviz miktarını sürekli olarak aşmaktadır. Ülkemize gelen turistlerin fert başına ortama harcamaları 1000 dolara kadardır. Böylece son yıllarda artan konaklama tesislerine ve turist sayısına paralel olarak turizmden elde edilen gelir olumlu yönde gelişme göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda turizmden elde edeceğimiz gelirin en az 20 milyar dolar olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması için mevcut imkanlar seferber edilmektedir. Bunun sonucu olarak Türkiye, dünyada turizm sektörünün en fazla geliştiği ülkelerin başında gelmektedir. Turizmin sorunları. Tabiat ve tarihi zenginlikler açısından Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye, son yıllarda turizm alanında büyük ilerlemeler kat etmesine rağmen turizmde planlanan ve ülkemizin turizm potansiyeli açısından istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. Bunların birçok nedeni vardır. Bu sorunlar coğrafi çevre açısından kısaca şöyle değerlendirilebilir. Turizm sanayinin en önemli öz varlığı doğal çevredir. Bu olgu başlangıçtaki turizm etkinliklerinden pek ortaya çıkmamıştır. Ancak insanların zaman sürecinde turizme karşı olan tavrı ve algılaması değişmeye başlamıştır. Başka bir anlatımla artık turist bozulmamış doğal çevrede dinlenme, onu görme, anlama özlemini yüreğinde taşımaktadır. Ülkemiz özellikle Almanya'dan gelen turistlerin önemli uğrak sahalarından biridir. Yeşiller Hareketi'nin işlerlik kazandığı ve federal düzeyde siyasi bir güç haline geldiği Almanya'dan gelen turistlerin de çevre üzerinde son derece hassas olmaya başlamaları doğaldır. Ayrıca yurt dışı seyahat masrafları bakımından dünyanın en büyük turizm pazarında Alman turistler oluşturmaktadır. Nitekim bu ülkenin vatandaşları Amerikan vatandaşlarından daha fazla para harcamakta ve çoğunluğu da Akdeniz ülkelerinde tatili geçirmektedir. Alman Turizm Araştırma Kurumu tarafından yapılan yıllık yoklamalarda turistlerin giderek artan bir şekilde gittikleri tatil yörelerindeki kirlilik ve ekolojik sorunların bilincine vardıklarını anlaşılmıştır. Alman turistlerin gezi amaçlarının doğayı algılamak ve kirli çevreden kaçmak olduğu açık olarak ortaya çıkmıştır. Turistlerin %58'inin gittikleri yerlerdeki çeşitli kirliliğin farkına vardıkları ve bunların başında veya şikayet ettikleri konular arasında dağınık atık, fazla sayıda süren inşaat, kirli yollar ve kaldırımlar, yapıların kapadığı manzaralar, çirkin yapılar ve kirli sahiller gelmektedir. 1985'te yapılan bir ankette Alman turistleri sorulan sorulardan biri çok dikkat çekicidir. Tatilinize geçirmek istediğiniz tatil yöresinden beklentileriniz nedir? Bu soruya ankete katılanların %45'i etrafta sanayi tesislerinin bulunmayışı çok önemli. %42,9'u dokunulmamış doğa ve %37,1'i bozulmamış peyzaj cevabını vermişlerdir. Ayrıca yapının da doğal çevreye uymasının çok önemli olduğu da yapılan anketler sonucunda ortaya çıkmıştır. Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Çevre Komisyonu'nun da Akdeniz turizmi ve dolayısıyla ülkemiz için verdiği raporda A. çirkin yapılaşmanın B. doğal bitki örtüsü tahribatının C. çevre kirliliğinin D. kültürel geleneklerin bozulmasının çok fazla olduğu, bunların da turizmin gelişmesinde engelleyici olduğunu vurgulamıştır. Bilhassa sahil şeridi boyunca yazlık evler dahil ve doğal peyzajı bozucu yapılaşmanın hoş karşılanmadığı belirtilmiştir. Ülkemizdeki doğal çevre durumuna baktığımızda şu hususlar gözden kaçmamaktadır. 1. Kıyılarımızda çirkin ve çok katlı yapılaşma artmış durumdadır. kıyı bölgesinde yazlık ev yapma gittikçe yaygınlaşmakta ve buradaki tarımsal alanlarda yer yer gerek yazlık evler gerekse turistik tesisler yapılmaktadır. 2. Daha fazla tesis yapmak ve arazinin her karışımından faydalanmak amacıyla turistik alanlara adeta şehirleşmektedir. Buna örnek olarak Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Alanya, Çeşme, Gümüldür örnek olarak verilebilir. 3. Turizme açılan sahalarda her türlü kirlilik gün geçtikçe artmaktadır. Katı ve sıvı atıklardan denizler nasibini almaktadır. 4. Doğa yeterince korunmamakta, doğadaki flora ve fauna gün geçtikçe alt üst olmakta, doğal zenginlikler kaybolmaya yüz tutmaktadır. Nitekim çeşitli turistik tesisler doğal peyzaja uymayan, onu bozan, çirkin görünüm veren sahalara yapılmaktadır. Kısaca ülkemizde turizmin geleceği doğal çevreye ve onun taşıma kapasitesine vereceğimiz önem büyük ölçüde tayin edecektir. Ülkemizin turizm potansiyeli tarihi, coğrafi, kültürel özellikler açısından en azından fazla sayıda turist çeken diğer Akdeniz ülkeleriyle rekabet edecek ölçüdedir. Mevcut imkan ve potansiyelimizi en iyi şekilde kullandığımız takdirde ülkemiz Avrupa ve Orta Doğu'nun turizm merkezi olmaya en elverişli adayıdır. Bölüm 14. Türkiye'nin dış ticareti. Dünya üzerinde hiçbir ülke kendi ürettiği tüm mal ve hizmetlerle ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Bu yüzden daha ilk çağlardan beri ülkeler ve kıtalar arasında ticaret yapılmaya başlanmıştır. İpek yolu, kral yolu gibi yollar bile yapılmıştır. 20. yüzyıldan itibaren dünya ticareti deniz, kara ve hava ulaşımının gelişmesine bağlı olarak hızlı şekilde artış göstermiştir. Dış ticaret ülkelerin gelişmesinde fevkalade önemlidir. Bu bir ülke ihtiyaç fazlası ürünlerini satamadığı veya ihtiyaç duyduğu malları alamadığı takdirde sıkıntıya düşmektedir. Mesela ham madde alamadığı takdirde sanayi ürünleri üretimi azalmaktadır. Günümüzde Birleşmiş Milletler bir ülkeyi cezalandırmak için dış ticaretini askıya alma yolunu seçmektedir. Bunun günümüzdeki en tipik örneği 2 Ağustos 1980'de Kuveyt'in Irak tarafından işgaliyle Irak'a karşı Birleşmiş Milletler'in almış olduğu ambargo kararıdır. Aynı şekilde Kıbrıs'a 1974 yaptığımız barış harekatı sonucu parasını ödememize rağmen Amerika'nın ülkemize silah ve askeri malzeme vermeyi durdurmuştur. İhracat ve ithalat hacmini ülkelerin coğrafi potansiyeli yani tarım, hayvancılık ve maden yatakları sanayileşme durumu doğrudan etkilemektedir. Başka bir ifadeyle tarıma dayalı ülkelerde ihracatı tarımsal ve hayvansal ürünler, ithalatı ise işlenmiş ve yarı işlenmiş maddeler olan sanayi ürünleri oluşturur. Sanayinin ağırlıkta olduğu ülkelerde ise ithalatı genel olarak tarımsal ve bazen de madensel ham maddeler, ihracatı ise sanayi ürünleri meydana getirir. Bunun yanında sanayileşmiş ülkelerde bile sanayi tesislerinin kuruluş ve üretimlerini sürdürmelerinde enerji ve ham madde, işçi ve bunun gibi açısından birbirlerine ihtiyaçları bulunur. Örneğin Almanya ana ağır sanayi ihtiyacı olan demir cevherini Fransa'dan, Fransa'da kömürünü Almanya'nın Ruhr havzasından temin eder. Genel olarak ülkeler ister sanayileşmiş olsun, isterse sanayileşme sürecine girmiş olsun veya olmasın, hem tarımsal ve hem de sanayide kullanılan ham madde ve işlenmiş maddeleri birbirlerinden ithal ve ihraç ederler. Otomobil sanayinde ilerlemiş ülkeler bile birbirlerinden otomobil ihraç ve ithali yaparlar. Örneğin İtalya, Fransa'dan Peugeot otomobil ithal ederken, kendisi de Fransa'ya Fiat ihraç eder. Aynı şekilde otomobil sanayinde çok ileri olan Almanya'da bile Japon arabaları satar. Böyle ticaret bir bakıma devletler arasındaki ticaret dengesine ve ticari anlaşmalara göre yapılır. İthalat ve ihracat hacmi ülkelerin gelişme seviyelerinde yansıtır. Genellikle sanayileşmiş ülkeler fazla miktarda ihracat ve ithalat yaparlar. Buna karşılık sanayileşmemiş veya sanayileşmekte olan ülkelerin ihracat ve ithalat hacmi azdır. Özellikle bu ülkelerde ithalat daima ihracatın üzerinde olup dış ödemeler dengesi önemli açık verir. Mesela dünyada sanayi ve ticaretin geliştiği ve serbest bir ticaret ülkesi olan 4.4 milyon nüfuslu Singapur, toplam nüfusu 425 milyonu aşan Rusya Federasyonu, Bangladeş ve Pakistan'dan daha fazla ihracat yapar. 8.8 milyon nüfuslu İsveç'in neredeyse Hindistan'dan iki kat daha fazla ihracat geliri vardır. Kişi başına düşen ihracat miktarında da önemli farklar görülür. Kişi başına en yüksek ihracat nüfusu az ve fakat sanayi yönünden gelişmiş Kuzeybatı Avrupa ve ticaretin geliştiği Singapur gibi ülkelerde, en düşük ihracat ise nüfusu hızla artan Bangladeş, Pakistan, Sudan gibi ekonomik yönden geri kalmış ülkelerdir. Türkiye'nin ihracat ve ithalatı. Genel olarak Osmanlı Devleti'nin son yıllarından beri dış ticaret hacmi özellikle ihracat açısından Avrupa'nın çoğu ülkelerine göre geri durumda kalmıştır. İhracatta büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Dolayısıyla ülke için gerekli olan ham ve bilhassa işlenmiş maddelerin temininde büyük sıkıntılarla hatta yokluklarla karşılaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin döneminde de yakın yıllara kadar ihracat ve ithalat hacmi çok düşük düzeyde seyretmiştir. Örneğin 500 milyon dolarlık ihracat tabanını aşmak için 43 yıl, 1923-1966 yılları arası, 1 milyar doların üzerine çıkmak için 6 yıl, 1967-1972 yılları arası, 2 milyar ihracat rakamına çıkmak için 5 yıl, 1973-1977 yılları arası, 3 milyar dolara ulaşmak için 3 yıl, 1978-1980 yılları arası beklenmiştir. Son olarak 2003 yılı itibariyle ihracatımızın 40 milyon doları aşmıştır. Oysa nüfus yönünden Avrupa'nın küçük ülkeleri olan İsveç, Norveç, Danimarka'nın ihracatı Türkiye'den fazladır. Bu durumun esas nedeni başta rekabet gücüne dayalı sanayileşme alanında geri kalmamız, kendimize özgü dünya ölçüsünde tanınmış sanayi ürünü üretememizdir. Ancak 2003 yılından itibaren özellikle ihracatımızda önemli bir patlama olmuş, sadece otomobil satışından elde edilen döviz 6 milyar doları aşmıştır. Tarihi perspektif içerisinde ele aldığımız şu durumu görmekteyiz. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ihraç kalemlerini tütün, buğday, arpa, üzüm, incir, ham ipek, tiftik ve afyon ile az miktarda meşe palamudu, fındık, pamuk ve zeytinyağı oluşturmaktaydı. Buna karşılık tahıl, un, pirinç, şeker, kahve, petrol, işlenmiş metaller, boya, yünlü ve pamuklu tekstil ürünleri ve silah cephane alıyorduk. Bir tarım ülkesi olmasına karşın Osmanlılar sürekli olarak buğday satın almış ve bu ithal kalemi Türkiye Cumhuriyeti döneminde de 1930 yılına kadar devam etmiştir. Osmanlı Devleti döneminde ithalat yaptığımız Birleşik Krallık'tan tekstil ürünleri, kömür, Almanya'dan pamuklu ürünler, ilaç, boya, makine, silah, cephane, Avusturya'dan tekstil, kağıt, demir, çelik, Amerika'dan petrol, cephane, silah, kauçuk, et ve süt ürünleri, tekstil ürünleri, İtalya'dan yünlü, ipekli, pamuklu kumaşlar ve Rusya'dan petrol, buğday, şeker, demir, çelik ürünleri, kereste ve alkollü içkiler alıyorduk. İhracat yaptığımız ülkeler ise Birleşik Krallık, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya ve Amerika'ydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise ülkemizde ihtiyaç duyulan malların dışarıdan satın alınması zorunluluğu ve kendi ürettiklerimizin büyük bir bölümünün yurt içinde tüketilmesi yüzünden 1947'den itibaren devamlı olarak ithalatımız ihracatımızdan fazla olmuştur. 1980 öncesi ihracat ve ithalat. 1980'li yılların başına kadar bir tarım ülkesi özelliğinde olan Türkiye'mizde ihraç veya satmış olduğumuz ürünlerin başında tarımsal ürünler ve madenler gelmiştir. 1980'li yılların başından itibaren durum adeta tersine dönmeye başlamıştır. 1982'den itibaren ihraç ettiğimiz ürünlerin yarıdan fazlasını ve hatta son yıllarda %80 kadarını sanayi, geri kalanı ise tarım ve madeni ürünler oluşturmuştur. İhraç ürünleri. 1982 öncesine kadar ihraç ürünlerimizin başında tarımsal ve hayvansal ürünler, madenler, mamül ve yarı mamül ürünleri gelmekteydi. Yıllara göre önemli değişme gösteren bu ürünlerimizden endüstri ham maddeleri ve besin maddeleri ağırlıklarını korumuştur. Bilhassa kaliteli ve dünya piyasasından tanınmış geleneksel ihraç ürünlerimizi tütün, üzüm, incir, fındık ve pamuk oluşturmuştur. Yakın yıllara kadar ihraç ürünlerimiz arasında ön sıraya alan tütün toplam ihracatımızın 1/3'ünü oluşturmaktaydı. Bunu pamuk takip etmiştir. Bazı yıllar, mesela 1966'da olduğu gibi, pamuk toplam ihracatımızın 1/4'ünü oluşturmuştur. Meyvelerdense fındık ile Ege bölgesinin çekirdeksiz kuru üzümü de dış satımımıza önemli yer tutmuş, bazı yıllar ikinci duruma gelmiştir. Bunun yanında kuru incir, Antep fıstığı, ceviz, badem, portakal ve diğer yaş meyveler de önemli ihraç ürünlerimiz arasında bulunmaktaydı. Diğer ihracatı yapılan tarımsal ürünlerimiz dünya piyasalarının durumuna bağlı olarak yıldan yıla önemli değişme göstermiştir. Bunların başında buğday, arpa, çavdar, kuru baklagiller, yağlı bitki tohumları gelmekteydi. Bundan başka meşe palamudu, zeytinyağı, meyan kökü, kitre ve hatta kereste gibi endüstriyel alanda kullanılan ham maddeler ihraç ürünlerimiz arasındaki yerini önemli ölçüde korumuştur. Hayvansal ürünler arasında dokuma sanayinde kullanılan yün, tiftik, keçi kılı ve hatta ipek bulunuyordu. Bu ürünler ile deri, kürk, canlı hayvan, yumurta, balık ve diğer hayvansal ürünler dış satımımızda yıllara göre önemli değişme göstermekle beraber önemli ihraç ürünlerimiz arasında bulunmaktaydı. Başta krom olmak üzere ergitilmiş bakır, boroksit, demir, manganez, çinko, kurşun, pirit, zımpara taşı ve tuz satışımız bazı yıllar ihracatımızın %10'dan fazlasını oluşturmuştur. Son yıllarda ihracatı iç tüketimden arta kalan bazı besin maddeleri ile yapılmış eşyalar, özellikle halı, çeşitli içkiler, pamuklu dokuma ve konfeksiyon ürünleri, sabun, konserve, cam ve seramik eşya, deri ürünleri de yıllara göre önemli dış satım ürünlerimiz arasında yer almıştır. Bunun yanında elektrikli ve elektronik aletle otomotiv ürünleri ihracatı arttırmıştır. İthal ürünleri. Dışarıdan aldığımız ürünlerin başında petrolden sonra makine ürünleri gelmektedir. Makine ithalatındaki en önemli neden, Cumhuriyet'le birlikte ülkemizin sanayileşmeye yönelmesinin bir sonucudur. Nitekim 1925'te ithalatımızın %5'ini bulan makineler daha sonraki yıllarda %40'a kadar ulaşmıştır. Bunların başında kara taşıtları, iş makineleri, saat, ölçü ve elektrikli aletler gelmekteydi. Dokuma ve iplikli maddeler Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli sayılacak ithal ürünleri arasında bulunmaktaydı. Ancak pamuklu dokuma ve bilhassa devlet eliyle mensukat fabrikalarının kurulması ile bu kalemden ithal ettiğimiz asgari seviyeye düşmüş ve son yıllarda neredeyse tam tersine dönerek önemli dış satım ürünlerimiz arasına girmiştir. Dışarıdan daha önce alınan maddelerden kimyasal ürünler, boya ve ilaçlar, fosfat, sanayide kullanılan asit ve bazlar, kağıt, kauçuk, plastik maddeler gelmektedir. Endüstri için gerekli olan ham ve yarı işlenmiş maddeler Cumhuriyet'in ilk yıllarında %10'u bulmazken 1970'li yıllarda %25'e ulaşmıştır. Bunların başında demir ve çelik, saç, boru, ray ve hatta bazı madenler kalay, çinko, bakır, alüminyum gelmekteydi. Yakıtlardan başta petrol sürekli olarak artan en önemli ithal ürünlerimizin başında gelmiştir. Bazı yıllar ithal ettiğimiz petrole ödenen döviz, ihraç gelirlerimizin neredeyse tamamı yakın bir bölümüne ulaşacak seviyeye gelmiştir. Bitki ve hayvansal maddelerden iyi cins yün, işlenmişleri, kauçuk ve bazı keresteler yıllara göre ithal ürünlerimiz arasında önemli kalemleri oluşturmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında un, yağ, şeker, pirinç, çay ile bazı sebze ve meyvelerden oluşan besin maddeleri ithalatı son yıllarda tersine dönerek ihraç ürünleri arasında bile yer almıştır. Ancak ülkemizde yetişmeyen kahve, kakao, karabiber, bazı yıllar bitkisel yağlar ve pirinç ithal edilmektedir. 27. ayrımın sonu, sayfa 384.